başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Sinema Bir Şenliktir'in 40. bölümünü dinliyorsunuz. Programla ilgili düşünceleriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Görüş ve önerilerinizi Instagram hesabımdan bana iletmeye lütfen devam edin. Katkılarınız Sinema Bir Şenliktir'i mutlaka daha iyi yapacak. Instagram hesabım her zamanki gibi @büyükçınar. @büyükçınar. Dinlediğiniz Mozart'ın 381. sonatı, bugün değineceğim Les Invasion Barbar, Barbarların İstilası filminin de müzikleri arasında yer alıyor. Fransız asıllı Kanadalı yönetmen Denis Arcand, 1986 yılında Amerikan İmparatorluğu'nun Çöküşü adını verdiği bir film çekti. Bu filmde, 4 akademisyenin bir akşam yemeği boyunca cinsel politikalar konusundaki konuşmaları, tartışmaları anlatılıyor. Film hem Avrupa'da hem de Amerika'da dikkatleri çekti ve sanat sineması denilen kesimlerden de epeyce ses getirdi. Sanırım bu başarının da etkisiyle yönetmen Denis Arcand, Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşünün karakterlerini Barbarların İstilası isimli yeni filmine taşıdı. Bir devam filmi olmasına rağmen bağımsız bir yapım olarak da izlenebilecek olan yeni film oldukça yoğun ve kışkırtıcı bir yapıya sahip. Amerika'nın 11 Eylül saldırılarının yaşandığı günlerin ertesinde Kanada'da bir üniversitede tarih profesörü olan oldukça enerjik genç irisi kahramanımıza tedavisi çok güç bir kanser teşhisi konulur. Kahramanımız kalan günlerini eski karısı sosyalist arkadaşlarıyla geçirirken Londra'da yaşayan ve oldukça zengin bir yatırım bankacısı olan oğluyla aralarında çözülmesi gereken bir sorun olduğunu fark eder. Oğlunun gözünde babası, kendi arzularını tatmin etmekten başka bir şey düşünmeyen, soğuk ve mesafeli bir adam. Baba ise oğlunu para peşinde koşan biri gibi. Dünyada kötü giden, yozlaşmış ne varsa onun sembolü olarak görüyor. Annesinin ısrarı üzerine oğul, hor gördüğü babasıyla aralarını düzeltmek amacıyla yıllar sonra Quebec'e dönüyor. Ancak geçmişin tüm yaralarını sarmak isteyen oğul, bitmek tükenmek bilmeyen inatçılığına rağmen hem babasının fiziksel acılarını dindirmek ve hem de onu eski dostlarıyla yeniden bir araya getirmek için girişimlerde bulunuyor. Oğul ayrıca babasının hastanede özel bir odada kalması için Kanada Sosyal Sağlık Sistemi ile mücadele ediyor. Bu mücadele filmde Kafkaesk bir karabasan olarak tasvir ediliyor. Amacına ulaşmak için geçtiği yollar gerçekten de Kafka hikayelerindeki labirentlere benziyor ve güçlü bir eleştiri aynı zamanda. Oğlun da çabalarıyla babanın arkadaşları, eski meslektaşları ve sevgilileriyle birlikte bir araya geliyorlar. Aralarındaki yoldaşlık bağının onca yıl sonra hepsinin işlerini güçlerini bırakıp yakında yaşama veda edecek yoldaşlarıyla zaman geçirmeye gelmelerini sağlayacak kadar sağlam kalmış demek ki. Babanın hastalığı ilerledikçe ailesiyle arkadaşlar onun yaşamını kutlamak için son bir akşam yemeği düzenlemeye karar veriyorlar. Diğer yandan özellikle Amerikan sinemasında kolay kolay tanık olamayacağımız bir şekilde oğlun babasına ağrılarını dindirmek için eroin bulma çabalarına da tanık oluyoruz. Babanın eski sevgililerinden birinin kızı da bu çabayı hoşgörü ve anlayışla karşılayarak bu konuda önemli bir yaşam dersi veriyor. Hikayenin karakterleri içten duygular ve tepkilerle canlandırarak kusursuz ve abartısız performanslar sergileyen oyuncuların filme katkıları gerçekten üst düzeyde. Film ölen bir adamın son günlerini anlattığı halde kesinlikle kasvetli ya da iç karartıcı değil. Yönetmen senaryosunu da yazdığı filminde hayatı özel kılan şeyin ne olduğu sorusunu soruyor. İnatçılık ve kibir gibi huyların hayattan yeterince zevk almamızı nasıl engellediğini gösterirken varoluşumuzu kutsayarak neşe ve hayranlık hissi uyandıran bir film ortaya koyuyor. Ölüm hakkındaki bir filmin yaşama böylesine olumlu yaklaşması sinema çevrelerinde önemli bir yenilik olarak karşılandı. Filmi hüzünle bitirsek bile sonunda hala hayatta olmanın keyfini de sürebiliyorsak bence anlamlı ve iyi bir yaşam sürüyoruz demektir. Film 2004 yılında Kanada'ya yabancı dilde film dalında Oscar ödülünü kazandırdı. Aynı yıl Fransa'da César ödülünü aldı. 2003'te Cannes'da eski sevgilinin hoşgörülü kızı rolünü oynayan benim de çok beğendiğim oyuncu Marie-José Croze en iyi kadın oyuncu seçildi. Filmin iri ufaklı 50 ödülü ve 37 de adaylığı bulunuyor. Relatos Salvajes, Wild Tales ya da Türkiye'deki gösterilen adıyla Asabiyim Ben. 6 bağımsız hikayeden oluşan, mizah unsuru bol bir Arjantin filmi. Her bir hikayenin bireyin öfkesine, gerilimlerine, davranış bozukluklarına, toplumdaki ikiyüzlülüklere ya da adaletsizliklerine dair keskin ve yıkıcı bir eleştiri olan ülkemizde yaşananlara benzerlikler içerdiğinden hepimizi de irkiltecek bir filmden söz etmek istiyorum. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama filmin ülkemize benzer yanlarına neden olarak 19. yüzyılın ortalarından başlayıp Cumhuriyet'e kadar süren dönemde Osmanlı'dan Arjantin ve Brezilya'ya uzanan göçün ve bu göçle beraber o topraklara taşınan karakterlerin varlığı gösteriliyor. Pedro Almodóvar'ın yapımcılığın üstlendiği film içinde 6 farklı trajik ve gerilim dolu hikayeler barındırıyor. Sistemdeki bozuklukları ve bunların hayatımıza yansıyan olumsuz etkilerini farklı ve başarılı bir anlatımla karşımıza çıkaran yönetmen Damien Zifron'u gerçekten böyle farklı bir filmi bize sunduğu için tebrik etmek gerek. Daha önceleri 21 Gram, Amores Perros ve özellikle bir PS3 oyunu olan The Last of Us için yaptığı müziklerle tanınan Gustavo Santao Lalla'ya ait dinlemekte, şu anda dinlemekte olduğunuz muhteşem bir jenerik müziğiyle başlıyor film. Daha ilk bölümle bizi içine çekmeyi başaran yapım, peşinden gelen bölümlerdeki ilginç ve şaşırtan olaylarla daha da büyülüyor. İlk iki hikayeyi kısa tutan yönetmen, üçüncü hikayeden sonra süreleri biraz daha artırıyor. Aynı zamanda filmin biraz da havasını değiştirerek daha sarsıcı hikayelere yöneliyor. Günlük hayatta yaşanan, hepimizin başına gelebilecek olayları anlatan film, izleyene de kendisini sorgulamak için epey zaman veriyor. Asabiyim ben, adından da anlaşılacağı gibi asabilik, aldatma, yolsuzluk, intikam gibi duyguların hayatımızı nasıl etkilediğini, ne boyutta olaylara yol açacağını, en önemlisi öfke kontrolünü kaybetmenin yarattığı trajediyi çok güzel, parlak bir zeka ile sunuyor. İlk hikaye, uçakta yaşanan iki kişi arasındaki diyalogların ardından kısa sürede ortak birçok noktaya sahip kişilerin konuya dahil olmasını ve yaşanan gerginliği anlatıyor. Suçlamalar üzerine yapılmış kısa ve çarpıcı bir bölüm. İkinci hikaye, bir restoranda yaşanan olayda garson kız ile ansızın gelen bir müşteri arasındaki geçmişte yaşanan intikam hesaplaşmasını anlatıyor. İlginç bir finale sahip kısa bir hikaye. Üçüncü hikaye, diğerlerine göre gerilim dozu en yüksek olan bölüm. Yolda birbirleriyle atışan iki araç sahibinin öfkeleri sonucunda yaşananları sağlam ve çarpıcı bir tarzla anlatıyor. Yıllar öncesinden Flashdance filminin soundtrackinden harika iki parça da bölüme eşlik ediyor. Dördüncü hikaye, filmdeki en çok beğendiğim hikaye. Bunda tabii ki usta oyuncu Ricardo Darín'in payı çok büyük. Bizlere en fazla ders veren bu bölümde, bomba uzmanı bir adamın park ettiği arabasının haksız yere çekilmesi üzerine şirkete karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Sistem sorgulaması üzerine yapılmış zekice bir hikaye. Beşinci hikayede avukat, polis memuru, yalancı şahit ve bir babanın üzerine kurulu etkileyici diyaloglara şahit oluyoruz. Bu bölümde alkollüyken sürdüğü araçla hamile bir kadına çarpıp ölümüne sebep olan oğlunun ceza almaması için direnen bir babanın her türlü yolsuzluğa nasıl boyun eğdiği anlatılıyor. Param varsa her şeyi elde edersin mantığını çok güzel anlatan bir hikaye. Ülkemizin en çok burada kulakları çınlıyor. Altıncı bölüm, akıcı ve güzel bir hikaye. Bu bölümde bir düğün sırasında yaşanan aldatma trajedisinin ortalığı nasıl karıştırdığını görüyoruz. Bir anda meydana gelen olayların çok güzel giden bir ortamı nasıl kararttığını izlerken şaşırmadan yapamıyoruz. Çalan nefis Balkan parçaları eşliğinde adeta bu bölüm bize Tarantino ve Costa Rica filmlerini hatırlatıyor. Oldukça keyifli, enteresan, tam bir kara mizah örneği olan hikaye. Bu filmin yıllar sonra da çok konuşulacağından eminim ve tüm sinema severlere şiddetle tavsiye ederim.
Seni sevdim ulan, sevdim be. Esir aşkın oldum. Ne istedinse yaptım, hatalar işledim.
Çal, hayat.
Çal. Çal. Çal, çal, çal.
Allah'ın günü kan tükürür. Tükürür, tükürür. Puh, puh, puh, puh.
Al artık. artist hanımın resmini kutuya, aman düşmesin kirli suya, karanlıktan çıkıp fotoğraf haline gelsin, inşallah ötekilere benzemesin.
Benim için bir tek sen varsın Haşmet.
Benim için de sen.
Ne yapacağız şimdi bundan sonra?
Bilmem ama yaşıyoruz, iki kişiyiz ve birbirimizi seviyoruz. Korkma, dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur.
Tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan'ı 4 Ocak günü kaybettik. Ülkemizin giderek azalan yıldızlarından biri daha kaydı. Biraz önce kısa bir bölümünü dinlediğimiz Sadra Alışık ile 1966 yılında oynadığı ikinci filmi Ah Güzel İstanbul ile tanınan, gönüllerde ve akıllarda yer eden, bir daha da yeri hiç sarsılmayan bu büyük sanatçının ilk filmi 1964'te yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı, senaryosu Vedat Türkali'ye ait olan Karanlıkta Uyananlar filmidir. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul'da ilk kez başrol oynadı Ayla Algan. Okuduğum kaynaklarda Ayla Algan'ın Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinde şiirli şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıttığı yazılıyor. Onun halka mal eden ise mizahi bir dilde olan Koca Öküz adlı şarkısı. Tiyatroda Hamlet oynayan dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır Ayla Algan. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide Anadolu Selçuklu karakterini canlandırdı. Aynı zamanda oyuncu koçluğu da yapan Ayla Algan, Muhteşem Yüzyıl televizyon dizisi boyunca Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yaptı. Ayla Algan'ın 1975 yılında doğan kızına Sevi adını verdiğini duyduğumda önce çok şaşırmış ve duygulanmıştım. O zamana kadar sadece Yunus Emre'nin şiirlerinde okuduğum ama isim olarak ilk kez duyduğum Sevi adını çok benimsemiştim. Bu değerli sanatçımıza saygıyla ve rahmetle iyi dileklerimi, duygularımı gönderiyorum. 40. program sona erdi sevgili dostlar. Sinema gerçekten bir şenlik ve güvenilir bir yer göstericidir. Sağlıcakla ve hoşça kalın.